Ayrım 7.
O sıralarda olaylar ve tarihler bulanmaya başlamıştı. Ama onların adlarını büyük birader ortaya çıkmadan çok önceden beri bildiğini hatırlar gibiydi. Ama bunlar aynı zamanda 1-2 yıl içinde yok edilecek yasa dışı kişilerdi, düşmandılar. Bir kez düşünce polisinin eline düşen bir daha ondan kurtulamazdı. Üçü de mezara gönderilmeyi bekleyen cesetlerdi. Çevrelerindeki masalara kimse oturmamıştı. Bu tür insanların yakınlarında bile görülmek pek hayırlı olmazdı. Önlerinde kahvenin özelliği olan içine karanfili sakarin konmuş cin bardakları suskun oturuyorlardı. Aralarında görünüşü Livingston'ı en çok etkileyen Rutherford olmuştu. Kendisi acımasızca karikatürleriyle devrimden önce ve devrim sırasında halkı tek görüş altında birleştirmede önemli rol oynamış ünlü bir karikatürcüydü. Şimdi bile Times'ta seyrek de olsa karikatürleri yayımlanıyordu. Hepsi de eski anlayışın taklitleriydi. Cansız, inandırma gücü düşük karikatürlerdi. Eski konuları yineliyordu. Yoksul semtler, açlıktan ölen çocuklar, sokak çatışmaları, silindir şapkalı kapitalistler, barikatlarda bile bırakmıyorlardı şapkalarını. Geçmişe dönmek için sonsuz, umutsuz bir çabaydı bunlar. Rutherford, şiş, sarkık iri dudaklı, yeleği andıran yağlı gri saçlı, iri yapılı bir adamdı. Bir zamanlar çok güçlü olmalıydı ama şimdi iri gövdesi sarkmış, eğrilmiş, yamulmuş, neredeyse bin parçaya dağılmıştı. Tıpkı bir dağın insanın gözleri önünde çöküşünü andırıyordu. Saat 15'ti. Kahvenin boş bir saati. Böyle bir saatte neden kahvede bulunduğunu hatırlamıyordu Winston. Ortalık bomboştu. Tele ekrandan teneke gürültüsüne benzer bir ezgi yayılmaktaydı. Üç adam köşede kıpırtısız oturuyorlar, tek söz söylemiyorlardı. Daha söylenmeden garson yeni cin bardakları getiriyordu. Yanlarındaki masada bir satranç tahtası oyun için hazırlanmış ama taşlar yerinden oynatılmamıştı. Yarım dakika kadar süren bir şey oldu tele ekranda. Çalmakta oldukları ezgi değişti. Müziğin tonu da değişti. Betimlenmesi güç bir şey katıldı müziğe. Garip, çatlak, alaycı bir notaydı. Winston buna sarı nota adını taktı. Sonra bir ses şarkı söylemeye başladı. Yayılan kestane ağacının altında ben seni sattım sen de beni. Onlar oraya yatıyorlar biz de burada. Yayılan kestane ağacının altında. Üç adamın kılı bile kıpırdamadı. Ama Winston Rutherford'un yıkkın yüzüne baktığında gözlerinin yaşlarla dolu olduğunu gördü. Ve içi ürpererek ürpermesinin nedenini bilmemekle beraber Iron sonunda Rutherford'un da burunlarının kırık olduğunu fark etti. Kısa bir süre sonra üçü de yeniden tutuklandılar. Anlaşıldığına göre serbest bırakıldıkları anda yeniden bir takım düzenlemelere girişmişlerdi. İkinci sorgulanmalarında eskilerle birlikte yeni suçlarını da itiraf ettiler. Üçü de idam edilip başlarına gelen gelecek kuşaklara ders olsun diye parti kayıtlarına geçirildi. Bu olaydan 5 yıl sonra 1973'te Winston basınçlı hava borusundan gelen bir belge tomarını açarken zamanında oraya sıkışmış unutulmuş bir kağıt parçasına rastladı. Kağıdı düzelttiği zaman taşıdığı önemi anladı. Times'ın 10 yıl önceki bir sayısından alınma, yarısı yırtılmış bir sayfaydı bu. New York'ta bir parti toplantısındaki delegelerin bir fotoğrafını içeriyordu. Ortada özellikle Jones, Ironson ve Rutherford göze çarpmaktaydı. Yanılmış olması olanaksızdı. Üstelik resmin altında adları da geçmekteydi. Önemli nokta şuydu. Her iki sorgulanmada da 3 adam o tarihte kendilerinin Avrasya topraklarında olduklarını doğrulamışlardı. Kanada'daki gizli bir havaalanından kalkıp Sibirya'ya uçarak orada Avrasya Savaş Kuvvetleri'nden kişilerle gizli bir görüşme yapmışlar, askeri sırları açıklamışlardı. Winston yazın tam ortasına geldiği için tarihi unutmamıştı. İtirafların hepsi birçok arşivde kayıtlı olmalıydı zaten. Bundan çıkarılacak bir tek sonuç olabilirdi. İtiraflar yalandı. Gel gelelim bu kendisi için yeni bir buluş değildi. O zamanlarda bile Winston temizliklerde ortadan kaldırılan insanların itiraf ettikleri suçları işlemiş olduklarına inanmıyordu. Ama bu elindeki somut bir kanıttı. Ansızın yanlış bir tabakada ortaya çıkarak tüm jeolojik varsayımları alt üst eden bir fosil gibi kırılıp dökülmüş olan geçmişten bir parçaydı. Eğer yayınlanıp taşıdığı anlam tüm dünyaya anlatılabilse partiyi darmadağın edebilecek güçteydi. Çalışmasını sürdürmüştü. Fotoğrafı görüp anlamını kavradıktan sonra üstünü bir kağıtla örtüvermişti. Neyse ki tomarı açtığında resim tele ekrana göre ters durmaktaydı. Bloknotunu dizine yerleştirdi ve tele ekrandan iyice uzaklaştırabilmek için sandalyesini geri itti. Yüzünüze anlamsız bir görünüm vermek zor değildi. Hatta soluk alışınızı bile uğraşırsanız denetleyebilirdiniz. Ama kalp atışlarınızı denetlemeniz olanak dışıydı. Üstelik tele ekran bunları kaydedebilecek kadar hassas bir araçtı. Masanın üstünden esen, beklenmedik bir rüzgar gibi bir kazanın kendisine ele vereceği korkusu içinde 10 dakika kadar bekledi. Ve sonra üstünü açmaksızın fotoğrafı öbür çöplerle birlikte bellek deliğinden içeri fırlattı. Bir dakika sonra yanıp kül olacaktı. Bu olay 10-11 yıl önceydi. Bugün olsaydı o fotoğrafı atmaz saklardı. Garip ama fotoğrafın kendisi ve kanıtladığı olay şimdi bir anı olmasına karşın bir zamanlar onu parmakları arasında tutmuş olması bugün bile kendisini farklı hissetmesine neden oluyordu. Artık var olmayan bir kanıtın bir zamanlar var olmuş olması acaba partinin geçmiş üzerindeki denetimini zayıflattı mı diye düşündü. Fotoğraf bugün küller arasından çıkarılmış olsa bile bir kanıt sayılmayabilirdi. Daha o buluşu yapmadan önce Okyanusya artık Avrasya ile savaşı kesmişti. O halde bu üç adam yurtlarını Doğu Asya casuslarına satmış olacaklardı. O günden bugüne hatırlayamadığı bir yanı suç daha yüklenmişti kendilerine. İtiraflar kuşkusuz artık asıl tarihlerin ve gerçeklerin bir önemi kalmayıncaya kadar değişmiş ve yeniden yazılmışlardı. Geçmiş bir kez değil sürekli değişmekteydi. Kendisine kabuslara neden olan şuydu. Bu korkunç düzmecenin nedeni neydi? Anlayamıyordu. Geçmişi değiştirmenin anlık yararları açıkça ortadaydı ama son hedef gizliydi. Kalemini yeniden aldı ve şöyle yazdı. Nasıl yapıldığını anlıyorum ama neden yapıldığını anlamıyorum. Önceleri de pek çok kez olduğu gibi acaba deli olan ben miyim diye düşündü. Belki bir deli yalnızca tek kişilik bir azınlıktı. Bir zamanlar dünyanın güneş çevresinde döndüğüne inanmak bir delilik belirtisi sayılıyordu. Bugün ise geçmişin değiştirilemez olduğuna inanmak. Bu inancı besleyen tek kişi kendisi olabilirdi. Ve eğer inancını kimse paylaşmıyorsa o halde bir deliydi. Ama deli olduğu düşüncesi onu kaygılandırmıyordu. Onu dehşete düşüren yanılmış olması olasılığıydı. Çocuklar için yazılmış tarih kitabını aldı. Büyük biraderin kapaktaki resmine baktı. İnsanı donduran o gözlere baktı. Büyük bir kuvvet üzerinize basınç uyguluyordu sanki. Kafatasınızı delip beyninize balyozla vuruyor, inançlarınızı söküp alıyor, sizi beş duyunuza bile inanmamaya zorluyordu. Sonunda parti 2x2'nin 5 ettiğini duyuracak ve insan da buna inanmak zorunda kalacaktı. Bu sav eninde sonunda öne sürülecekti. Durumlarının mantığı bunu gerektiriyordu. Yalnızca deneyimlerin geçerliliği değil, dış gerçeklerin varlığı bile düşünce sistemlerince yatsınıyordu. Gerçeğe karşı çıkan öğretilere karşı çıkmanın tek yolu sağduyudan ayrılmamaktı. İnsanı ürküten başka türlü düşündüğü için öldürülmek değil, onların haklı olabilecekleri olasılığıydı. 2x2'nin 4 ettiğini nereden biliyorduk? Ya da yer çekimi yasasının geçerliliğini, ya da geçmişin değiştirilemez olduğunu. Eğer geçmiş ve dış dünya yalnızca beynimizde var oluyorsa ve beynin kendisi de denetlenebiliyorsa, öyleyse bu araştırmanın yararı neydi? Ama hayır, birden tüm cesaretini topladı, güçlendi. Hiçbir görünür nedeni olmadığı halde O'Brien'in yüzü kafasında canlanmıştı. Şimdi eskisinden de daha kesin olarak biliyordu. O'Brien onun yanındaydı. O'Brien için tutuyordu günlüğünü. O'Brien'e yazıyordu. Bir sonu olmayan ve kimsenin okumayacağı ama birisi için yazılmış ve bununla biçimlenen bir mektup gibiydi günlük. Parti size gözlerinize ve kulaklarınıza inanmamanızı söylüyordu. Bu onların temel ve en önemli emirleriydi. Kendisine doğru yöneltilmiş muazzam güçleri herhangi bir parti üyesiyle bir tartışma durumunda ne kadar kolaylıkla saf dışı kalacağını, onu yanıtlamak şöyle dursun, anlamakta bile güçlük çekeceğini düşününce içine bir umutsuzluk çöktü. Buna karşın haklı olan oydu. Öbürleri yanılıyordu. Aptalca da olsa ortadaki gerçek savunulmalıydı. Somut dünya yaşıyordu ve yasaları değişmezdi. Taş sert, su ıslaktır. Destek almayan cisimler dünyanın merkezine doğru düşerler. Sanki O'Brien'le konuşuyormuş ve önemli bir ilke öne sürüyormuş gibi şöyle yazdı. Özgürlük 2x2'nin 4 ettiğini söyleyebilmektir. Eğer buna izin verilirse gerisi kendiliğinden gelir. 8. Geçidin sonunda bir yerlerden Zafer kahvesininkine benzemeyen gerçek bir kahve kokusu ortalığa yayılmaktaydı. Winston elinde olmaksızın durakladı. 1-2 saniye için yeniden çocukluğunun yarı unutulmuş dünyasına dönmüştü. Birden bir kapı çarptı ve sanki bir sesmiş gibi kahve kokusu ansızın kesiliverdi. Birkaç kilometre yol yürümüştü. Varisi ağrıyordu. Son 3 hafta boyunca dernek merkezinde kaçırmış olduğu 2. akşamdı bu. Pek akıllıca bir davranış değildi yaptığı. Çünkü merkeze olan devamlılığınız titizlikle denetlenirdi. Temel ilke bir parti üyesinin hiçbir boş vaktinin kalmamasıydı. Yatakta olmadığı zamanlarda yalnız kalmamalıydı. Çalışmadığı, yemek yemediği ve uyumadığı zamanlarda genel bir uğraşa katılmalıydı. Yalnızlıktan hoşlandığınızı belirten en ufak bir şey yapmak, kendi başınıza bir yürüyüşe bile çıkmak tehlikeli olabilirdi. Yeni konuşta bunun için bir de sözcük vardı. Öz yaşam, bireysellik ve ayrıksızlık anlamına geliyordu. Bu akşam bakanlıktan ayrıldıktan sonra Nisan havasının yumuşaklığı onu kışkırtmıştı. Gökyüzü o yıl görmediği derecede maviydi. Merkezde uzun yorucu bir akşam, can sıkıcı oyunlar, konuşmalar, cinle uyarılan zorlama söyleşiler birden katlanılmaz görünmüştü gözüne. Otobüs durağına yaklaştığı sırada ani bir kararla dönmüş, Londra'nın önce güneyindeki, sonra doğusundaki, sonra kuzeyindeki labirentlere dalmış, bilinmedik caddelerde kaybolmuş, hangi yöne gittiğini aldırmaksızın yürümüştü. "Eğer bir umut varsa," diye yazmıştı günlüğünü, "proleterlerdedir." Gizemli bir gerçeğin ve apaçık bir saçmalığın anlatımı olan bu cümle sürekli kafasındaydı. Bir zamanlar St. Pancras istasyonunun bulunduğu kesimin doğusunda ve kuzeyinde uzanan soluk, boz renkli bir gecekondu semtinde bulunuyordu. İki yanda sıçan deliklerine benzer kapıların doğrudan kaldırıma açıldığı küçük, 2 katlı evlerin sıralandığı Arnavut kaldırımı döşeli bir sokakta yürümekteydi. Yer yer kirli su birikintileri vardı. Karanlık kapı ağızlarında ve yanlarındaki aralıklarda insanlar kaynaşıyordu. Dudakları kabaca boyanmış gelişkin kızlar, onları kovalayan delikanlılar, 10 yıl sonra kızların nasıl olacaklarının göstergesi olan şişman, paytak paytak yürüyen kadınlar, ayaklarını sürüyerek ilerleyen 2 büklüm yaşlı yaratıklar, kirli su birikintilerinde oynayan, annelerinin bağırmalarıyla kaçışan sallapati yalın ayak çocuklar. Sokağa bakan pencerelerin belki 1/4'ü kırıktı ve mukavvalarla kaplanmıştı. İnsanların çoğunun Winston'a aldırdığı yoktu. Bazıları çekingen bir merakla süzüyordu onu. Bir kapının önünde kırmızı kollarını önlüklerinin üstünde kavuşturmuş iri gövdeli 2 kadın konuşmaktaydı. Winston onlara doğru yaklaşırken kulağına bazı sözler çalındı. "Evet," dedim ona. "Söylemesi kolay ama sen benim yerimde olsan sen de benim yaptığımı yapardın. Eleştirmesi kolay," dedim. "Gel gelelim, benim başımdaki dertler sende olsaydı," dedim. Ötekisi "Ha," dedi. "Öyle kardeş, pek doğru, pek doğru." Cırtlak sesleri ansızın kesiliverdi. Winston yanlarından geçerken kadınlar onu düşman bakışlarla süzdüler. Daha doğrusu düşmanlık değildi bakışlarındaki. Alışılmamış bir hayvan geçerken insanın duyacağı bir anlık bir tedirginlikti. Partinin mavi tulumlarına böyle bir sokakta pek sık rastlanmazdı. Belirli bir işiniz olmadıkça bu tür yerlerde görülmek pek akıllıca bir davranış değildi. Eğer nöbetçilere rast gelirseniz sizi durdurabilirlerdi. "Kağıtlarınızı görebilir miyiz yoldaş? Burada ne yapıyorsunuz? İşten ne zaman çıktınız? Evinize hep bu yoldan mı gidersiniz?" gibi bir yığın soru. Eve dolambaçlı yoldan gidilmeyecek diye bir kural yoktu. Ama bu davranış düşünce polisinin şimşeklerini üzerinize çekmeye yeterdi. Birden sokak karıştı. Her yandan uyarı sesleri geliyordu. İnsanlar tavşanlar gibi kapı ağızlarından içeri kaçıyorlardı. Winston'ın biraz önünde genç bir kadın kapıdan fırlayarak sokakta su birikintisi içinde oynamakta olan çocuğu kaptı, önlüğüne sardı ve yine içeri kaçtı. Bu sırada akardiyona benzer siyah giysiler içerisindeki bir adam yan sokaklardan birinden çıkıp Winston'a doğru koştu. Heyecanla gökyüzünü göstererek bağırdı. "Gemi, dikkat et ahbap, tam tepemizde, çabuk yat." Gemi nedendir bilinmez proleterlerin roketlere verdiği attı. Winston hemen kendini yere attı. Proleterler bu tür uyarılarda bulundukları zaman çoğunlukla haklı olurlardı. Roketler sesten hızlı gittikleri halde bir roketin gelmekte olduğunu bir tür içgüdüyle birkaç saniye önceden sezebiliyorlardı. Winston ellerini başının üzerine kavuşturdu. Asfaltı sarsan bir gürültü duyuldu. Sırtına hafif bir şeyler yağdı. Ayağa kalktığında bunların yakınındaki pencereden düşmüş olan cam kırıkları olduğunu gördü. Yürümeyi sürdürdü. Bomba caddenin 200 metre ötesinde bir dizi evi yerle bir etmişti. Siyah bir duman bulutu havada asılı duruyordu. Onun altında havayı dolduran sıva tozlarının içinde bir kalabalık oluşmaya başlamıştı bile. İleride üzerinde kırmızı bir leke bulunan küçük bir sıva yığını kaldırımı örtmekteydi. İyice yaklaştığı zaman lekenin bileğinden kopmuş bir el olduğunu fark etti. Kanlı bilek dışında el alçıdan dökülmüş gibi bembeyazdı. Eli tekmeyle hendeğe yuvarladı ve sonra kalabalığa karışmamak için sağdaki bir yan sokağa saptı. 3-4 dakika içinde bombanın etkilediği alandan çıkmıştı. Öbür caddelerdeki sefil kalabalık sanki hiçbir şey olmamış gibi günlük yaşantısını sürdürmekteydi. Saat 8 sularıydı ve proleterlerin içki dükkanları, onlara meyhane diyorlardı, şimdiden tıklım tıklım olmuştu. Sürekli açılıp kapanan pis kapılardan dışarı bir sidik, talaş ve ekşi bira kokusu yayılmaktaydı. Bir bina çıkıntısının oluşturduğu köşede 3 adam birbirine sokulmuştu. Ortadakinin elindeki katlanmış bir gazeteyi ötekiler onun omuzlarının üzerinden inceliyorlardı. İyice yaklaşıp yüzlerindeki anlatımı görmeden bile Winston davranışlarından ne derece dalmış olduklarını anlamıştı. Çok ciddi bir haber okudukları belliydi. Aralarında birkaç adım kalmıştı ki düğme dağıldı. İki adam tartışmaya başladılar. Winston bir ara dövüşeceklerini sandı. ''Çeneni kapatıp biraz dinle beni. Sana söyleyip duruyorum. 14 aydır sonu 7 ile biten hiçbir numara kazanamadı.'' ''Elbette ki kazandı.'' ''Hayır, kazanamadı. 2 yıldır evde bütün sonuçları biriktiriyorum. Hepsini düzenli sayıyorum. Onun için dinle beni. 7 ile biten hiçbir şey kazanamadı.'' ''7 kazandı. Sana o kahrolası sayıyı bile söyleyebilirim. 4-0-7 ile bitiyordu. Şubat ayıydı. Şubat ayının ikinci haftası. Şubat senin anandır. Sana hepsi bende yazılı diyorum. Sana söylüyorum. Hiçbir numara... ''Sesinizi kesin artık.'' dedi üçüncü adam. Piyangodan söz ediyorlardı. Winston 30 metre ilerledikten sonra dönüp baktı. Tartışmaları sürüyordu. Yüzleri coşkudan kızarmıştı. Piyango her hafta dağıttığı muhteşem ikramiyelerle proleterlerin ciddi ilgisini çeken tek sosyal olaydı. Milyonlarca proleter için piyango tek olmasa bile temel yaşam nedeniydi. O söz konusu olduğu zaman okuyup yazmasını bile zor beceren insanlar zor hesaplar yapabiliyor, inanılmaz bir bellek gücü gösterebiliyorlardı. Yalnız piyangoda kazanmayı sağlama yolları göstererek tahminler satarak geçimlerini sağlayan bir yığın adam vardı. Bolluk Bakanlığı'nın hazırladığı bu piyangoyla Winston'ın hiçbir ilgisi yoktu. Ama partideki herkes gibi o da ikramiyelerin genellikle düşsel olduğunun bilincindeydi. Büyük ikramiyeleri kazananlar düşsel kişilerdi. Ancak küçük tutardakiler gerçek kişilere ödeniyordu. Okyanusya'nın bölgeleri arasındaki iletişim aksaklıkları nedeniyle bunu gerçekleştirmek hiç de zor değildi. Ama umut varsa proleterlerdeydi. Buna dayanmak zorundaydı. Sözcüklere döküldüğünde akla yatkındı ama sokakta yanınızdan geçen insanlara bakınca bunun ancak bir inanç sorunu olduğunu anlıyordunuz. Döndüğü sokak yokuş aşağı iniyordu. Bu çevreden daha önce geçtiği ve ileride büyük bir caddeyle karşılaşacağı duygusuna kapıldı. İleride bir yerlerden bağırış sesleri geliyordu. Sokak keskin bir dönemeç çizdi. Birkaç satıcının pörsümüş sebzeler sattığı çukur bir aralığa inen bir merdivenle son buldu. Winston o zaman nerede bulunduğunu kavradı. Bu aralık gerçekten de ana caddeye çıkıyordu. İlk dönemeçten sonra 5 dakika bile yürümeden şimdi günlük olarak kullandığı defteri almış olduğu ıvır zıvır dükkanına geliniyordu. Kalem ucunu ve mürekkebi aldığı kırtasiyeci de hemen yakınındaydı. Merdivenin başında biraz durakladı. Tam karşıda tozla kaplı camları buzlanmış gibi duran pis bir meyhane vardı. Beyaz bıyıkları çalı gibi dimdik, çok yaşlı ama çevik bir adam kapıyı iterek içeri girdi. Winston durmuş bakarken birden en az 80'inde olan bu adamın devrim sırasında orta yaşlı olması gerektiğini düşündü. O ve onun gibiler yitmiş, eski kapitalist dünyayla olan son bağlardı. Partinin kendi içinde de görüşleri devrimden önce gelişmiş kişiler kalmamıştı. Eski kuşaklar 50'li ve 60'lı yılların büyük temizliklerinde ortadan kaldırılmışlar, hayatta kalabilenler de düşünce dünyalarına bir sünger çekmek zorunda bırakılmışlardı. Şimdi yaşamakta olanlar arasından yüzyılın başlarındaki koşullar hakkında doğru bilgi verebilecek tek kişi varsa o da ancak proleterler arasından olabilirdi. Birden tarih kitabından günlüğüne geçirdiği bölümü hatırladı ve içini çılgınca bir istek kapladı. Meyhaneye girerek o yaşlı adamla söyleşecek, onu sorgulayacaktı. Ona, ''Bana çocukluk hayatından söz et. O zamanlar hayat nasıldı? Durum şimdikinden iyi miydi yoksa kötü müydü?'' diye soracaktı. Acele etmeliydi, yoksa korkmaya başlayabilirdi. Merdivenlerden indi, dar sokağı geçti. Delilikti bu yaptığı aslında. Her zamanki gibi proleterle konuşulmayacağı, onların meyhanelerine girilmeyeceği konusunda bir yasa yoktu. Ama bu davranış gözden kaçmayacak denli, olağan dışıydı. Eğer nöbetçiler kendisini görürse fenalık geçirdiğini söyleyebilirdi. Ama kendisine inanmayacakları kesindi. Kapıyı itti, yüzüne iğrenç bir ekşi bira kokusu çarptı. O girer girmez seslerin şiddeti yarıya indi. Herkesin mavi tulumlu süzdüğünün farkındaydı. Odanın öbür ucunda sürmekte olan ok oyununa belki 30 saniye kadar ara verildi. İzlediği yaşlı adam, iri kıyım, şişko, kolları kütük gibi olan genç barmenle tartışmaktaydı. Birkaç kişi de bardakları ellerinde toplamışlar, bu sahneyi izliyorlardı. ''Sana adam gibi sorduk değil mi?'' dedi yaşlı adam omuzlarını dikleştirerek. ''Bana bir pintlik bardağın olmadığını söylüyorsun öyle mi?'' Barmen tezgaha dayanarak öne doğru eğildi ve ''Pint da ne demekmiş?'' dedi. ''Vay cahil, bir de kendini barmen sanıyor. Pintin ne demek olduğunu bile bilmiyor. Pint bir çeyreğin yarısıdır ve bir galonda dört çeyrek vardır. Sana ABC'yi de öğretmem gerekecek.'' ''Hiç duymadım böyle bir şey.'' dedi barmen kısaca. ''Litre litredir. Burada verdiğimiz bardaklar işte önündeki rafta duruyorlar.'' ''Ben pint isterim.'' diye tutturdu yaşlı adam. ''İsteseydin bana bir pintlik bir bira çekiverirdin.'' ''İşte önündeki rafta duruyor.'' ''Ben gençken bu aptal litreler kullanılmazdı.'' ''Sen gençken bizler ağaçların tepelerinde yaşıyorduk.'' dedi barmen öbür müşterilere bakarak. Kopan kahkahalarla Winston'ın yarattığı rahatsızlık kaybolmuş gibiydi. Yaşlı adamın beyaz yüzü kıpkırmızı kesildi. Kendi kendine söylenerek geri döndü ve Winston'a çarptı. Winston hafifçe kolundan yakaladı. ''Size bir içki ısmarlayabilir miyim?'' diye sordu. ''Siz bir centilmensiniz.'' dedi öteki, omuzlarını yeniden dikleştirerek. Winston'ın mavi tulumunu fark etmemiş görünüyordu. ''Bir pint!'' diye öfkeyle bağırdı barmene doğru. ''Bir pint bira!'' Barmen tezgahın altında bir kovada yıkadığı iki bardağı yarımşar litre koyu kahverengi bira doldurdu. Bira, proleter meyhanelerindeki tek içkiydi. Proleterlerin cin içmemeleri gerekiyordu. Ama cin bulmak onlar için sorun değildi. Ok oyunu eski coşkusuyla sürmeye, barda oturan bir küme adam piyango hakkında konuşmaya başladı. Winston'ın varlığı bir an için unutulmuştu. Pencerenin altında kimse duymadan yaşlı adamla söyleşebileceği bir masa vardı. Tehlikeli bir yerdi ama hiç olmazsa içeride tele ekran yoktu. İçeri girmeden önce buna dikkat etmişti zaten. ''İsteseydi bana bir pint çekebilirdi.'' dedi yaşlı adam masaya yerleşirken. ''Yarım litre yetmiyor bana. Bir litre de çok fazla geliyor. Böbreklerime dokunuyor. Fiyat farkı da cabası.'' ''Gençliğinizden bu yana her şey çok değişmiş olmalı.'' dedi Winston adamı konuşturmak için. İhtiyar adamın solgun mavi gözleri ok tablasından bara, bardan tuvalete çevrildi. Sanki değişiklik olması gereken yer o meyhaneymiş gibi. ''Biralar daha iyiydi.'' dedi sonunda. ''Üstelik daha ucuzdu.'' ''Ben gençken beyaz biranın bir pinti 4 peniydi ama savaştan önceydi elbet bu dediklerim.'' ''Hangi savaştan önce?'' diye sordu Winston. ''Büyük savaştan.'' dedi adam belli belirsiz. Bardağını kaldırdı, tekrar omuzlarını dikleştirdi. ''Sağlığına.'' dedi. Zayıf gırtlağı insanı şaşırtan bir hızla aşağı yukarı hareket etti ve bira bitiverdi. Winston bara giderek 2,5 litrelikte geri döndü. Yaşlı adam tam litreliğe karşı ön yargısını unutmuşa benziyordu. Winston, ''Benden çok yaşlısınız.'' dedi. ''Ben daha doğmadan siz yaşını başına almış bir adamdınız herhalde. Devrimden önceki günleri hatırlıyor olmalısınız. Benim yaşımdakiler bu konuda hiçbir şey bilmiyorlar. Öğrendiklerimizin tümü kitaplardan ama kitaplarda yazılı olanlar doğru olmayabilir. Bu konuda düşüncenizi öğrenmek isterdim. O zamanlar baskı, adaletsizlik ve yoksulluk varmış. Her şey düşünebileceğimizden de kötüymüş. Burada, Londra'da insanların büyük bölümü doğumlarından ölümlerine dek yetersiz besin alıyorlarmış.'' Yarısından çoğunun ayağında ayakkabı bile yokmuş. 9 yaşında okuldan ayrılır, günde 12 saatten çok çalışır, bir odada 10 kişi uyurlarmış. Bu arada azınlıkta olan ve kapitalist denilen varlıklı ve güçlü bir avuç insan varmış. Tüm mal mülk onların elindeymiş. 30 hizmetçisi olan koskocaman evlerde yaşarlar, otomobillerle ya da 4 atlı faytonlarla gezerler, şampanya içer, silindir şapka giyerlermiş. Yaşlı adam birden canlandı. ''Silindir şapkalar.'' dedi. ''Bunu söylemeniz çok ilginç. Aynı şeyi dün ben de düşünmüştüm. Neden bilmem. Artık o şapkaları görmez olduk. İyice ortadan kalktılar. Son kez bir silindir şapkayı baldızımın cenazesinde kullanmıştım. Kesin bir tarih veremem ama 50 yıl önce olmalı. Elbette kiralamıştım, anlarsın ya.''